Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 29. ayrım. 19. bölüm. Daha çok kahveye ihtiyacı vardı. Biraz daha uykuya ihtiyacı vardı. Rüyasız bir uykuya. Sorgulama ve taramadan çıkacak verilere ihtiyacı vardı. Ama beyninde oluşmaya başlayan bir fikirle mevcut verileri geçerek başka bir araştırma yapmaya karar verdi. Çalışmaya yeni başlamıştı ki kuleye çağrıldığını haber veren bir çağrı aldı. Ama buna ayıracak vaktim yok ki. Lanet olası bürokrasi. Koştura koştura gidip Tibble'a basına verebileceği raporlar sunmaya vaktim yok. Peabody, Dallas, sen kuleye git dedi. Ben kalıp araştırmana devam edebilirim. Eve, araştırmayı kendisi yapmak istiyordu. Kişisel bir konuydu ve lanet olası problem yaratan da buydu. Olayın kişiselleşmesine izin vermişti. Vernon'un bir saat içinde sorguda olması gerek. 30 saniye gecikirse memurları gönderip aldır. Ceketine uzanırken adamın profiline göz at diye ekledi. Feeney'i de ara. Sorgulamada onun ve McNabb'in de bulunmasını istiyorum. Odanın polis dolu olmasını istiyorum. Bir an duraksayarak bilgisayara baktı. Vakit kaybetmenin alemi yok diye düşündü. Bir anlamı yoktu. Ekrana istediği verileri de girerek 3 cinayetimizle ilgili bir olasılık hesabı iste. Evet efendim, peki kime yönelik? Eve kapıyı kapatırken, görünce anlarsın dedi. Eğer anlamıyorsan yanlış meslektesin demektir. Peabody masanın başına geçip otururken, psikolojik baskıya bayılıyorum diye mırıldandı. Eve, olayı kısa tutacağını söyledi kendi kendine. Doğrudan raporunu verecekti. Tibble, bölümün imajı, siyasi ilişkiler ve iç işlerinin havlayıp salyalar saçmasıyla ilgili kaygılar taşıyor olabilirdi. Ama kendisi taşımıyordu. Yapması gereken bir iş vardı ve o da davayı kapatmaktı. Öylece durup programına yeni bir basın konferansının sıkıştırılmasına izin vermeyecekti. Tibble, medyaya gereken mesajı sunmak için onu davasından böyle çekip alabileceğini düşünüyorsa, lanet olsun. Bu tavırlarla Tibble'ın ofisine dalmasının ona hiçbir faydası olmayacaktı. Dahası, bu pasif-agresif tavırlar, şüphelendiği kişinin katil olduğunu ispatlamasına da yardımcı olmayacaktı. Eve'in görevi davayı kapatmaktı. Ve ölüler, her kim olursa olsunlar, elinden gelenin en iyisini yapmasını hak ediyorlardı. Riker konusuna gelince o döngüye son verme kararı hala geçerliydi. Tibble onu hiç bekletmedi ki bu Eve'i biraz şaşırttı. Ama bu şaşkınlık, ofis kapısını açtığında Rourke'u sakin ve rahat tavırlarla bir koltuğa yerleşmiş gördüğünde hissettiğinin yanında hiçbir şeydi. Tibble masasının başından "Teğmen" diyerek içeri girmesini işaret etti. "Oturun" dedikten sonra "Uzun bir gece geçirdiniz" diye ekledi. Yüzü sakin ve ifadesizdi. Tıpkı ellerini arkasında birleştirmiş halde masanın karşısında duran Komutan Whitney'in yüzü gibi. Eve, ustalarla oynanan bir poker partisinin içine düştüğünü hissetti ve kendisi lanet açılış miktarını bile bilmiyordu. "Efendim, Bayliss cinayetinin ön raporu ve laboratuvar ön sonuçları elimde." Rourke'a doğru manidar bir bakış attı. "Yalnız bir sivilin önünde bulgulardan bahsedemem." Tibble, "Ancak duyduğum kadarıyla aynı sivil dün gece işe yaramış," dedi. "Evet efendim." Eve de kartlarını göstermemeyi başarabilirdi. Çok hafifçe başını salladı. "Bayliss'in yazlık evine ulaşmamızı sağlayacak en hızlı aracı seçmemiz gerekiyordu." "Yeterince hızlı değilmiş ama." "Evet efendim." "Bu bir eleştiri değildi Teğmen. Yüzbaşı Bayliss'e ilişkin içgüdülerinde haklıydın. Eğer onları takip etmemiş olsaydın şu noktada yüzbaşının öldürüldüğünden habersiz olacaktık. Her ne kadar senin içgüdülerine güveniyor olsam da Teğmen, ben de kendiminkileri takip edeceğim. Soruşturman kapsamındaki cinayetlere bağlı Max Riker soruşturmasında Rourke'u geçici sivil danışmanın yapıyorum." "Şef Tibble." Tibble yumuşak bir sesle "İtirazınız mı var Teğmen?" diye sordu. Eğer Eve'in beyni patlamamaya çalışmakla meşgul olmasaydı, Tibble'ın ses tonundaki keyfi fark edebilirdi. Riker meselesinin soruşturmamda bir öncelik olmadığı gerçeğiyle başlayan bir sürü itirazım var efendim. Mevcut davamda bir tutuklama yapmamı sağlayacak yeni delil ve verilerin analizine başladım. Riker'la bağlantısı var diye devam etti. Ve kilit bir bağlantı ama bunun elimdeki delillerle ve olacağını düşündüğüm tutuklamayla ilgisi yok. Riker bağlantısının somut değil soyut olduğu görüşündeyim. Bu nedenle Riker ikincil önceliklidir ve onun peşine düşmemiz cinayetlerden sorumlu olduğuna inandığım şahsın sorgulanmasından sonraya bırakılabilir ve bırakılmalıdır. Yani mevcut davam kapanana kadar Riker konusunun ertelenmesini talep ediyorum. Tibble, Eve'in yüzünü inceledi. Şu anda bir hedefsin. Her polis bir hedeftir. Katil dikkatimi kendisinden Riker'a kaydırmaya çalıştı. Onun kurallarına uyma niyetinde değilim ve efendim tüm saygımla ifade etmek isterim ki siz de uymamalısınız. Eve'in son cümlesinde Tibble'ın kaşlarının kalkmasına yetecek bir hararet vardı. Tibble'ın dudaklarının kenarında bu kez kesinlikle keyif olarak yorumlanamayacak bir kıvrım belirdi. Temendalas, şimdiye kadarki çalışmalarınızı gözlemlediğimde dikkatin bu konuya odaklandığında bir santim bile kaydığını görmedim. Ama bu durumda ya ben bir şeyleri kaçırdım ya da şu andaki davanın içeriği düzgün bir şekilde ele alabileceğinden fazla. Eğer durum böyleyse, Riker meselesini başka bir memura vereceğim. Bu son birkaç saat içinde aldığım ikinci ultimatom ve ultimatomlardan hoşlanmıyorum. Hoşlanmak zorunda değilsin, işini yapmak zorundasın. Şef Tibble, Rourke'un araya giren sesi her zamanki gibi sakindi. Teğmeni zor bir geceden sonra hazırlıksız yakaladık. Benim buradaki varlığım da olaya kişisel bir seviye katıyor. Belki bu konuşma daha da ilerlemeden önce burada olma sebebimi açıklamamız gerek. Eve tam Rourke'a kendini savunmasına ihtiyacı olmadığını haykırmak üzereyken, Whitney başını sallayarak ayağa kalktı. Sanırım biraz ara verip sakinleşebiliriz. Ben biraz kahve istiyorum efendim. Rourke Temendallas'a planımızın temel hatlarını açıklarken müsaadenizle hepimize kahve hazırlayayım. Tibble hafifçe başını salladıktan sonra Rourke'a işaret verdi ve sandalyesine oturdu. Sana daha önce anlattığım ve üstlerini de bilgilendirdiğim üzere geçmişte bir dönem Max Riker'la kısa bir iş ortaklığım oldu. Rourke seri bir şekilde ekledi. Riker'ın bütün işlerinin kanuni olmadığını anladıktan sonra hemen sonlandırdığım ilişkiler bunlar. Çok dostça şartlar altında ayrılmadık. Ortaklığımızı bitirmem Riker'a hatırı sayılır miktarda paraya, birçok hesaba yani müşteriye mal oldu. Çok daha azı için kin tutmasıyla ve misilleme yapmak için fırsat kollamasıyla ünlüdür. Ancak bu konunun beni şu son zamanlara kadar pek kaygılandırdığını söyleyemem. Rourke başını Whitney'e doğru kaldırarak komutanın uzattığı kahveye baktı. Polis kahvesi diye düşünerek içinden sızlandı ama yine de fincanı aldı. Bildiğiniz gibi bir zamanlar Riker'a ait olan bir mekanı temsilcilerim aracılığıyla satın aldım. Mekanı ve personeli yenileyip değiştirerek Araf adında bir kulübe dönüştürdüm. İyi işleyen, karlı bir mekandı ve tamamen yasaldı. Ancak meslektaşınızın uğradığı cinayetten sonra Riker'ın kulübümü ve personelimden bazı kimseleri kullanarak kendi işlerini yaptırdığını fark ettim. Eve, McLean diye düşündü, emindi. Rourke, çoğunlukla yasa dışı kimyasal madde satımı diye ekledi. Normalde bu amaçla kullanmak için benim mekanıma ihtiyacı olmadığından, asıl amacı bu yasa dışı faaliyetleri benim burnumun dibinde gerçekleştirmek ve onların bana bağlanmasını sağlamaktı. Bana ve karıma sıkıntı ve rahatsızlık vermekti. Seni satmış. Eve, öfkesinin boğazına doğru tırmandığını hissediyordu. Rue McLean. Aksine, Rourke bir an bile tereddüt etmemişti. Riker'ın içimize yaptığı sızıntıyı fark edip dün gece bana rapor eden kendisidir. Eve, palavracı diye düşündü ama şimdilik konunun kapanmasına izin verdi. İçişleri ihbar almıştı, şüphesiz Riker'ın kaynaklarından birinden ve Kohli'yi araştırma için görevlendirdi. Adam detayları fark etmekte iyiydi, neler döndüğünü anlayabilirdi. Ben anladığını düşünüyorum. Riker'ın umut ettiğinden bile önce olabilir. Orada ufak işler çeviriyordu. Ama bir polis öldürtmek, benim mekanımda bir polis öldürtmek, olayların boyutunu değiştiriyor. Riker değildi. Eve hiç düşünmeden neredeyse savunmacı bir tonda konuşmuştu. Sonra bir an duraksayıp düşündü. Fitili o ateşledi diye mırıldandı. 128. birimde bağlantıları var. Hangi düğmelere basacağını, hangi yaralara tuz basacağını biliyordu. Belki tam olarak neyi başlattığını bilmiyordu. Tahmin edememiş olabilir ama yine de içeriği beslemeye devam etti. Eve duraksadı, sonra Tibble'ın jestiyle devam etti. Geçen sonbahardaki baskın sebebiyle huzursuz ve gergindi. Dengesi bozulmaya başlamıştı. Martinez onu yakalamıştı. Tüm veriler birbiriyle uyumluydu ve adamın ipi çekilmek üzereydi. Ama Mies devreye girdi, baskını sabote etti ve delillerle oynadı. Riker yakasını kurtardı ama olanlar onu altüst etmişti. Ve hala güçlü olduğunu ispat etmek ihtiyacıyla benim mekanıma bir polis gönderilmesi için çalışmaya başladı. Önünde sonunda bu işteki parmağı ortaya çıkacak. Ama önünde sonundayı beklemek gerekli mi? Onu sizin için yakalayabilirim. Bu yeterli değil mi? Eve'in aklına söyleyecek çok fazla şey geldi ama kendine hakim oldu. Onu kendim yakalayabilirim. Rourke, bundan hiç şüphem yok dedi. Ancak işini çabuklaştırabilirim ve soruşturmana ayırabileceğin epey enerji ve zaman kazanabilirsin. Araf cuma akşamı saat 8'de tekrar açılıyor. Riker saat 10'da Araf'ta olacak. Neden? Benimle iş yapmak için, karımın güvenliğinden endişelendiğim için yapmayı kabul ettiğim iş Eve, diye mırıldandı. Kıçını istediğin gibi tekmeleyebilmen için onu oyuna getirmeme yetecek kadar gururunu görmezden gelebilirsin, değil mi? Sana inanmaz ki. İnanacak. Evet. İlk olarak doğru olduğu için, ikinci olarak doğru değilmiş gibi davranacağım ve bunu fark etmesini sağlayacağım için. Benden sahtekarlık bekleyecektir çünkü kendisi de bir yalancı. Düz bir çizgide yürümekten sıkılmış gibi davranacağım. Biraz heyecanı özlemişim. Üstelik işin içinde para var. Yasal ayrıntıları düşünmediğinde kazanılacak çok fazla para var. Zaten evrenin yarısı senin. Hepsi olabilecekken neden yarısıyla idare edeyim? Kahvesinden bir yudum aldı. Tahmin ettiği gibi acı ve sertti. Bana inanacak çünkü inanmak istiyor. Kazanacağına inanmak istiyor. Eskiden olduğu kadar zeki ya da dikkatli değil. Beni canı istediği zaman ezebilmesi için parmağının altında tutmak istiyor. Bunun olabileceğine inandıracağız onu. Anlaşma yapıldığında da sen onu yakalayacaksın. Kulübe adamlarımızı yerleştireceğiz. Whitney planı açıklamaya başladı. Ve Rourke güvenlik sistemini tüm konuşmayı kaydedecek şekilde ayarlayacak. Kulüp idarecisi ara bulucu olarak hareket edip buluşmayı ayarlayacak. Rourke'a Kohli hakkındaki tüm bilgileri aktar ki Riker'ı o yöne çekebilsin. Eğer o cinayette bir parmağı varsa onu indirmek istiyorum. Tuzak olduğunu anlayacaktır. Eve ısrar ediyordu. Neden kendi bölgesi dışında iş konuşsun ki? Adamlarının güvenlik taraması yapması için bastıracaktır. Rourke konuşacak diye düzeltti. Çünkü içindeki arzuya karşı koyamayacak. Kulübü hala kendi bölgesi olarak görüyor ve güvenlik taraması da yaptırabilir. Bulmasını istemediğim hiçbir şeyi bulamaz. Eve bakışlarını Rourke'dan çevirerek ayağa kalktı. Efendim, Rourke bu konuda objektif davranamaz ve gerekli eğitimi de yok. Bu şartlar altında Riker'ın ona fiziksel zarar vermeye teşebbüs etmesi muhtemel. Bu hatlara sahip bir planın bir sivili ciddi tehlikeye sokacağı ve ona birçok yasal güçlük çıkaracağı kesin. Sivilin kendini yasal açıdan tamamen sağlama aldığını temin ederim Teğmen Dallas. Bu operasyondaki konuşma sırasında geçmiş, günümüz veya geleceğe dair ortaya çıkacak tüm bilgi ve suçlamalardan tam muafiyete sahip. Fiziksel tehlike konusuna gelirsek tahmin ediyorum ki kendini yasal açıdan koruduğu kadar fiziksel olarak da korur. Rourke'un konudaki işbirliği bölüme tarif edemeyeceğimiz ölçüde iş gücü ve finansal kaynak tasarrufu sağlayacak. Objektif olmam gerekirse Teğmen, bu kaçırmak istemeyeceğim bir fırsat. Eğer takımın idarecisi veya operasyonun müdahili olmak istemezsen söylemen yeterli. Bu şartlar altında bu kararını saygıyla karşılarız. İşimin gerektirdiğini yapacağım. Güzel, aksini duymak beni hayal kırıklığına uğratırdı. Programını ayarla, Rourke'a Kohli konusunda bilgi aktarımı için zaman ayır ve Araf'taki güvenlik önlemleri konusunda ondan bilgi al. 24 saat içinde takımın her üyesiyle irtibata geçilsin ve görev dağılımı yapılsın. Bu kez Riker'ın sıvışmasına fırsat verecek bir sızıntı, hata ya da yasal boşluk olmayacak. Bana lanet kafasını tepsi içinde getirmeni istiyorum. Evet efendim. Saat 4'te tüm rapor ve verileri masamda istiyorum. Görüşme bitmiştir. Rourke'la birlikte dışarı çıktığında Eve ağzını bile açmadı. Cesaret edemiyordu. Söyleyeceği her şey her ikisini de tutuşturacak kadar yakıcı ve ölümcül olabilirdi. Öğlen. Eve kontrolünü biraz sağladığını hissettiğinde sertçe konuşmuştu. Ev ofisimde, güvenlik planın ve tüm verilerinle orada ol. Cuma gecesi çalışacak tüm personelin dosya ve verilerini istiyorum. Riker'a sunacağın anlaşmayı zaten planlamışsın. Bu anlaşmanın her şeyini bilmek istiyorum. Başka lanet sürpriz de istemiyorum. Ayrıca şu anda sakın benimle konuşma diye hırlayarak ekledi. Sakın konuşma. Bana tuzak kurdun. Lanet olsun sana. Bana tuzak kurdun. Eve arkasını dönüp yürümeye başlamadan önce Rourke onu kolundan yakaladı. Eve ona döndüğünde sıktığı yumruğunu hazırlamıştı. Kendini tutma. Rourke usul bir sesle davet etmişti. Eğer kendini daha iyi hissedeceksen vur lütfen. Bunu burada yapmayacağım. Eve sesini kısık tutmak için bütün gücünü harcıyordu. Her şey yeterince berbat zaten. Boş ver gitsin. Sorgulamaya geç kaldım. Rourke onu asansöre çekiştirdi. Gerçekten hiçbir şey yapmayacağımı mı sandın? Öylece durup izleyecek miydim? Eve titriyordu ve bunun farkındaydı. Sorunu neydi şimdi? Titriyordu, yorgundu ve paniğe kapılmak üzereydi. İşime karışmaya hakkın yok. Sadece işine geldiğinde, değil mi? İşe yarayacağımı düşündüğünde bir sakıncası olmuyor ama. O zaman karışma hakkım oluyor. Yalnızca sen davet ettiğinde ama. Tamam, pekala. Tamam, tamam, tamam. Eve ellerini öfkeyle iki yana açmıştı. Çünkü Rourke haklıydı ve bu durum onu haksız yapıyordu. Ne yaptığının farkında mısın? Neyi riske attığını biliyor musun? Senin için neyi riske atmayacağımı biliyor musun? Bilemezsin. Çünkü öyle bir şey yok. Lanet olsun. Senin için riske atmayacağım hiçbir şey yok. Rourke onu omuzlarından kavramıştı. Parmakları sert ve gergindi. Rourke'un kontrolünü kaybettiğini görmek, sesinin titrediğini duymak ona garip bir keyif veriyordu. Ama keyiflenecek havada değildi. Ben idare ediyordum. Kendi başıma halledecektim. Tamam işte. Şimdi birlikte halledeceğiz. Birlikte bitireceğiz. Dikkat et Eve. Gururunun seni boğmasına izin verme. Asansörün kapıları açıldığı anda Rourke başka hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı. Eve asansörün içinde öfkeyle arkasından baka kalmıştı. Eve'in öfkeden kudurmak üzere içeri girmesi Vernon'un şanssızlığı olmuştu. Eve sorgu odasına girdiği anda Vernon ayağa fırladı. Beni buraya polis eşliğinde getirttin. Beni aldırıp bir hayvan gibi buraya getirttin. Çok haklısın Vernon. Eve onu sertçe iteleyerek sandalyeye oturttu. Lanet olsun, avukatımı istiyorum. Eve bu kez onu yakasından kavrayarak duvara doğru savurdu. Feeney, McNabb ve Peabody kenarda durmuş, farklı şaşkınlık seviyeleriyle olanları izliyorlardı. Sana lanet avukatını çağıracağım. Avukata çok ihtiyacın olacak ama biliyor musun Vernon, daha kayıtta değiliz. Fark ettin mi? Ve farkında mısın buradaki dostlarımız o çirkin suratını dağıtmamı önleyecek bir hamlede bulunmuyorlar. Lanet avukatını çağırmadan önce seni biraz tekmeleyebilirim ha? Vernon onu iteklemeye kalktığında boğazına dayanan bir dirsekle karşılaştı. Çek ellerini üzerimden. Tüm gücüyle kendini ileri attığında Eve hafifçe kenara çekilerek adamın kasıklarına bir tekme savurdu. Adam Eve'in omuzlarına doğru çarptı. Şimdi de bana saldırdığına şahitlik edecek 3 şahidim var burada. Bu seni içeri tıkmaya yeter Vernon. Eminim iri, kötü adamlar. Cuma gecesi erkek arkadaşının kim olacağına karar vermek için çöp çekeceklerdir. Ve eminim iri, kötü adamların içerideki polislere ne yaptığından haberin vardır Vernon, değil mi? Bahsi geçen saldırıdan sonra yaşadığım duygusal travma sonucunda avukatını aramamda birkaç saat gecikebilir. O birkaç saat içinde neler olur sence? Vernon'un aldığı soluklar kesik kesik çıkmaya başlamıştı. Buraya seninle oynama niyetiyle gelmiştim ama iştahımı kaybetmek üzereyim. Ben ve dostlarımla konuşmak istemiyor musun? Pekala, seni polis memuruna saldırmaktan biraz içeri alırız. Sonra rüşvet, yolsuzluk, otoriteni suistimal etme, organize suç örgütlerine mensup bireylerle işbirliği yapma ve hepsinden öte cinayete işbirliği sağlamakla üzerine geliriz. Bunlar saçmalık. Yüzü hala bembeyaz ve ter içinde olmasına rağmen soluğu normale dönmüştü. Hiç sanmıyorum. Üstelik Raykır'a içerideki kuş gibi öttüğün haberini uçurduğumuzda o da iyi şeyler düşünmeyecek. Ve o haberleri uçuracağımızdan emin ol. Çünkü Kanardi içinde sorgulama emri çıkardım. Henüz çıkarmamıştı ama çıkaracaktı. Ve seni salıverdiğimizde bir hücrede Bruno adında bir gorille evcilik oynamayı tercih edeceksin. Ben buraya anlaşma yapmaya geldim. Evet ama vaktinde gelmedin. Biraz işim çıktı ve tavrından da hoşlanmıyorum. Aslına bakarsan Vernon, sana ihtiyacım da yok. Gün sonunda davayı kendi başıma toparlamış olacağım ve Riker'ı aklayacağım. Sen şu anda, nasıl derler, fuzulisin. Blöf yapıyorsun. Sen de işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor muyum? Lanet olsun, ben de polisim. Sen lanet olası bir yüz karasısın. Bir daha benim yanımda polis olduğunu söyleme, yoksa seni dümdüz ederim. Vernon, eğer Kanardi elindeyse Riker'a da yaklaşıyor diye düşündü. O halde kendi ipi de çekilecekti. Yani hızla kendini kurtarmaya odaklanmalıydı. Eğer davanı kapatmak istiyorsan bildiğim şeyleri bilmek istersin. Bildiğim çok şey var. 128. birimde olanların yüzeyindekileri bile sıyırmadın. Yüzeyi çoktan sıyırdım ve şu anda dipteki balçıkla uğraşıyorum. Seni de orada buldum. Sana daha fazlasını verebilirim. Çaresizlik yüzüne titrek bir gülümseme yayılmasına neden oldu. Sana bir terfi kazandırabilirim Dallas. İsimler. Ayrıca sadece 128. birimden değil, valinin bürosundan, medyadan, hatta Doğu Washington'dan tam muafiyet istiyorum ve yeni bir kimlik ve bir yerlere yerleşmemi sağlayacak para. Eve ağzını kocaman açarak esnedi. Tanrım, Vernon, beni sıkıntıdan öldürüyorsun. Anlaşma bu. Benimki de şöyle. Peabody, bu bok yığınını hücreye götür. Bak bakalım Bruno buralarda mı? Sanırım buralarda ve yalnızlık çekiyormuş. Bekle, Tanrım. Eğer anlaşma istemiyorsan beni neden sorguya aldın? Muafiyet almam lazım. Beni içeri sokarsan asla sağ çıkmam. İkimiz de biliyoruz. Beni tam kalbimden bıçaklayacaksan zaten konuşmamın ne anlamı var? Tanrım, Vernon, cidden kalbimi parçalıyorsun. Cinayette işbirliği dahil her şey için muafiyet. Yeni isim, yüz ve yer senin sorunun. Bu yeterli değil. Olan bu. Alacağın tek şey bu. Bu kadarı bile ağzımda haftalarca geçmeyecek bir koku bırakıyor içimde. Benim polislerin öldürülmesiyle bir ilgim yok. O halde endişelenmene de gerek yok, değil mi? Sendika temsilcimle konuşma hakkım var. Vernon şimdi Eve'i gördüğü anda babasınınkini hatırlatan bir sesle sızlanıyordu. Elbette sen ona danış diyerek kapıya doğru döndü. Bekle, tamam dur. Temsilciler sadece işleri karıştırır, değil mi? Biz halledelim. Sen muafiyeti kayıt altına al ve bu işi kendi aramızda halledelim. Eve tekrar masaya döndü, oturdu. Dedektif Jeremy Vernon'la görüşme, görüşme yetkilisi Dedektif Eve Dallas. Ayrıca Yüzbaşı Ryan Feeney, Dedektif Ian McNabb ve Memur Delia Peabody de görüşmede bulunmaktadır. Şahıs Vernon, yolsuzluk ve yetki suistimaline ilişkin suçlardan muafiyet kazanmak karşılığında ifade verme ve sorulan soruları cevaplamayı kabul etti. Bu ifadeleri vermeyi ve soruları cevaplamayı kendi rızanızla kabul ediyor musunuz? Doğru. İşbirliği yapmak istiyorum, işleri düzeltmek istiyorum. Bence bu kadarı yeter Vernon. NYPGT'de rütbeli bir dedektifsiniz, değil mi? 16 yıldır polisim, son 6 yıldır 128. birim, yasa dışı kimyasallarda görevliyim. Ve şu anda Max Riker'ın emirlerini takip ederek yasa dışı faaliyetlere destek vermek ve bilgi taşımak karşılığında rüşvet aldığınızı kabul ediyorsunuz. Para aldığım doğru. Aslına bakılırsa almamaya korktum. Bundan utanıyorum ama yaşamım için korkuyordum. Ve tek ben de değilim. Vernon başladıktan sonra bir an hiç susmayacağını düşündü. İlk bir saat isimler, yasa dışı faaliyetler ve bağlantılar sıralayıp durdu. Kendi kafasını suyun üzerinde tutmaya dikkat ederek 128. birimden bazı isimleri dibe itti. Peki ya Yüzbaşı Road? O mu? Vernon yüzsüz bir tavırla gülümsedi. O olanların farkında değildi. Bana kalırsa farkına varmak istemiyordu. Kendine ait ayrı bir gündemi var. Yükselmek istiyor. Siyaseti iyi beceriyor ama bir sorunu var. aleti yok ve olmasını çok istiyor. Sürekli bazı erkeklerin bir kadından emir almaktan hoşlanmadığından yakınıp duruyor. Bir de onu aptal yerine koymaya çalışan işe yaramaz kocası var ve içki içiyor. Riker'ı yakalamak konusuna öyle saplandı ki sırtını kollamadı. Kendi kuyusunu kendi kazdı. Birkaç veriyi karşı tarafa geçirdik, bazı kilit delilleri kaybettik ve birkaç raporu değiştirdik. Hepsi bu. Evet, hepsi bu. Dinle. Vernon ona doğru uzandı. Riker zeki bir adam. Tüm birime ihtiyaç duyduğunun farkında. Kilit adamları seçip sırtını ve adamlarını onlara kollatıyor. Anlarsın işte. Kim para almaya açık, kim değil. Onları güzel belirliyor. Kohli buna açık değildi. Kohli mi? Adam dürüstlük abidesiydi. Ama diyelim 128. birimden bir adam bir 64 operasyonuyla ilgili bir şeyler ele geçiriyor. Bilgi almak kolay. Dedikoducu bir birim sonuçta. Sonra verileri ele geçirecek bir adam bulup detayları öğreniyorsun. Bunları Riker'a aktarıyorsun ve güzel bir ücret alıyorsun. Vernon resmen gülümseyerek ellerini havaya kaldırdı. Basit, sorunsuz. Eğer operasyon Riker'ın bağlantıları ile ilgili ise adam yeri değiştiriyor ya da malları ortadan kaldırıyor ve baskın gümlüyor. Eğer operasyon rakiplerinden birine ise arkasına yaslanıp oturuyor, patlamayı bekliyor, sonra müşterileri hatta belki de malları kendine yönlendiriyor. Adli tıpta kilit adamları var. İhtiyacı olduğunda onları kullanıyor. Sonra hikayeyi onun tarafına çekmek için medyada adamları ve kıçını kurtarması için siyasetçileri var. Bir de adam son bir iki yıldır epey tuhaflaştı. Riker mı? Evet, kendi mallarına fazlaca gömüldü galiba. Ne zaman görsen kimyasal dolu garip bir şey içiyor. Çoktan bir bağımlı olmuş durumda ve yarı deli. Oraya buraya saldırıp duruyor, kötü hamlelerde bulunuyor. Sonra bir polisi öldürtüyor. Yani tanrım. Eve elini uzatarak Vernon'un bileğini kavradı. Max Riker'ın Ty Cohlin'in ölümünü ayarladığına dair bir bilgin mi var? Vernon evet demek istedi. Kendini bir şekilde böbürlenmeye kaptırmıştı. Ama kartlarını açık oynamazsa ve Dallas bunu yakalarsa ipini çekecek bir yol bulurdu muhakkak. Yani ölümünü o emretti diyemem ama kulağıma bazı şeyler geldi. Ne duydun Vernon? Riker'ın bir adamı var. Onunla ara sıra bir şeyler içer ya da lisanslı eskort paylaşırız. Yani bilesin diye söylüyorum. Riker'ın kafayı yemeye başladığını tek düşünen ben değilim. Bu adam Jack Evans bir ay kadar önce bana Riker'ın iç işleriyle ilgili bir oyuna kalkıştığını anlattı. Polisleri polislere kırdırarak eğlenecekmiş. İç işlerinin o Araf denen kulübe, orada kanunsuz iş çeviren polisleri yakalamak için gizli bir polis yerleştirdiğini biliyordu. Ama işleri çevirenler polisler değildi aslında, Riker'dı, anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Evet, oyunu için bu söylentileri Riker sızdırmış iç işlerine. Evans'ın dediğine göre Riker iç işlerinin bu polisi rüşvet alıyormuş gibi gösterdiğini biliyormuş. Sonra aklına daha iyi bir fikir gelmiş ve polisi polise kırdırmak istemiş. Yine Evans'ın dediğine göre psikolojik bir zırva kullanmış. Riker akıl oyunlarında ustaymış. Diğer bir polise, ikinci polis diyelim, birinci polisle ilgili bu yanlış veriyi aktarmış. İkinci polis, takip edebiliyor musun beni? Evet, devam et. Pekala, bu ikinci polisin bazı problemleri varmış. Kişisel ya da psikolojik problemler işte. Ve Riker bu problemleri kullanmaya karar vermiş. Onu birinci polisin yani Cohlin'in kanunsuz bir şeylere karıştığına ikna etmesi gerekiyormuş. Ama olay bundan ibaret değilmiş. Bu kanunsuz şey her neyse uzantıları ikinci polise kadar gidiyormuş. Evans olayın karmaşık ve riskli olduğunu ve Riker'ın çok fazla şey anlatmadığını söyledi ama olanlar Evans'ın hoşuna gitmiyordu. Sonra Riker'ın iç işlerindeki adamı, orada da adamı var. Tüm bu şaibeli verilerin ikinci polisin kucağına düşmesini sağlamış. Sanırım işe de yaradı. Vernon bir an yüzünde beliren heyecanlı ifadeyi silecek kadar düşünceli davranabildi. Cohli öldürüldüğünde bunun başka bir polis tarafından halledildiğini ve Riker'ın planlarının işe yaradığını anladım. İç işlerindeki adamın adı ne? Bilmiyorum. Eve'in gözlerinin kısıldığını görünce yemin ederim diye ekledi. Hepimiz birbirimizi tanımıyoruz. Çoğu zaman fark ediyoruz ama herkesi değil, her zaman değil. Muhtemelen Bayley's, değil mi? Bayley's öldü sonuçta. Hadi ama Dallas, sana 20 tane isim verdim. Onları da sıkıştırırsan daha fazla isim de öğrenebilirsin. Evet, öğreneceğim. Ayağa kalktı. Ama senden daha fazlasını duymayı midem kaldırmıyor. McNabb, bu yaratığı güvenli odaya alın. 8 saatlik vardiyalarla sürekli iki görevli olsun kapıda. Finney, görevlileri sen seç.
Olur.
Sana çok şey verdim Dallas. Benim için yeni bir kimlik pazarlığı yapabilirsin. Eve ona bakmadı bile. Peabody, benimle gel. Dallas, hey. Eve odadan çıkarken Finney, kendini şanslı say adi herif diye mırıldandı. Kasıklarına bir tekme aldın sadece. Seninle biraz daha burada kalsaydık, Dallas yapmasa bile ben koparırdım toplarını. Dışarıdaki koridorda Peabody sırtını sorgu odasına dönmüş halde duruyordu. Öfkelenemiyorum bile. Midem bulanıyor. Polisliği seviyorum ve adam bundan utanmamı sağladı. Öyle düşünme. O adam utancına değmez. Sen işini yapıyorsun ve utanacak hiçbir şeyin yok. Bu kaydın bir kopyasını çıkarıp Şef Tibble'a sunmanı istiyorum. Tanrı'ya şükür bundan sonrası onun problemi. Öğlene bir toplantım daha var. Geri döndüğümde sana bilgi veririm. Peki efendim. Peki ya Canardi? Orada duruyoruz. Onu sonraya saklıyorum. Bana yaptırdığınız araştırma, tarama ve olasılık sonuçlarını istiyor musunuz? Onu içeri almaya yetiyor mu? Girilen verilerle birlikte ihtimal %76 ama... İyi, ama diye tekrarladı. Bilgisayar zihin oyunlarını ve yası hesaba katmadı. Onu yakalayacağız. Geri döndüğümüzde sessizce yapacağız bunu. Başka birini daha öldürmeye kalkabilir. Hayır, söz verdi. Sözünü tutacak. 29. ayrımın sonu. Sayfa 326. Devamı 30. ayrımda.